Ayrım 18.
Sayfa 227. Ertesi gün ilk Türk taarruzu olacaktı. Önce üç başı arabayla geçtiler. Bizler de 40 kişi kadar beyaz, kara ve doru atların üstünde onları takip ettik. Tabii benim doruyu geçebilecek bir at olmadığı için o daima önde gidiyordu. Buğday tarlalarındaki olgun başaklar rüzgarda sallanıyordu. O gün askerlerin sırf savaştan dolayı duydukları heyecanın mahiyetini sezer gibi oldum. Bir Tatar köyünün önüne gelince attan indik. Bir tepeyi tırmandık, dar bir boğazda 53. fırka vardı. Bu 3. kol ordunun bir parçasıydı. 15. ve 23. fırkalar hücuma geçmişlerdi. Hepsi dev arılar gibi vızıldayan Yunan uçaklarının altında. Bu tepenin önünde geniş bir vadi, etrafında polatlı ve katırlı bulunuyordu. Hava toz ve duman içinde. Zabitlerden biri bu manzara gece çok güzeldir diyor. Biz ilerlerken Ali Çavuş yanıma geliyor ve diyor ki, sol üzengiye ayağını geçirmemişsin, paşa gönderdi düzelteyim diye. Ali'nin öbür tarafındaki bir siperde Mustafa Kemal Paşa'nın gülerek bize baktığını gördüm. Seslendi, gelin hanımefendi, harp ediyoruz. Yüzü en çok sevdiği oyunu oynayan bir çocuk gibi gülüyordu. Bana 3. kol ordu kumandanı Kazım Paşa'yı takdim etti. Arkasında bir kürk, elinde bir telefon, karşıdaki tepelerle konuşan bir adam. Mustafa Kemal Paşa, Dua Tepe'ye hücum ediyoruz dedi. Ondan sonra öteki siperleri de dolaştım. Top ve makineli tüfek sesleri hiç ara vermiyor. Elimdeki dürbünle savaş oyununu seyrediyorum. Bunun neticesinin hastanelerde ne şekil aldığını unutmuş gibiyim. Evet, insanlar birbirine giriyor. Nihayet süngü savaşları. Adeta kocaman karıncaların yuvaları etrafında kavga etmeleri gibiydi. Yanımdaki şu sivri ehrama, yani piramide benzeyen tepeyi görüyor musunuz? O Karadağ'dır. Onun arkasından bakarsanız Yunan ricatini görürsünüz dedi. Baktım, güneşli göğün altında siyah bir toz bulut arasında kapkara bir insan sürüsü gidiyor. Dedi ki, Yunanlılar cesaretli dövüşüyorlar, kuvvetlerinin çekilişini kapatmak için topçuları kendilerini feda ediyor. İşte Papulyas'ın askeri görüşü bu ilk çekilmeden sonra savaşı bir yıl daha sürdürdü. Askeri bakımdan mükemmel bir şey ama insanlık bakımından bir yıl önce bitmesi iki taraf için de daha iyi olurdu. Savaş o gün saat 4'e kadar sürdü. 23. Fırka Dua Tepe'nin arkasından çekirdeklere girmişti. Bunu söyleyen Binbaşı Muharrem 15. Fırka'ya bunu haber vermek için onbaşıyı da beraber götürmesi gerektiği zaman bir çocuğa mükafat vaat ediyormuş gibiydi. Yeni karargaha geldiğimiz zaman Miralay Asım beni onbaşı yapmış ve bana bir nevi uğur alameti gibi muamele etmişti. Binbaşı Muharrem dedi ki, şimdi insanların top ateşiyle öldüğü yere gidiyoruz. Bunu söyledikten sonra arabaya binerek epeyce gittik. Bana Dua Tepe'de dumanlar arasında savaşan insanları elimle tutacakmışım gibi geliyordu. Orada bir şey parladı, bir ses ateş diye gürledi ve parlak bir madde uçup gitti. Duman ve gürültü. Nihayet kendi topçu kısmımıza gelmiştik. Yine demir gibi bir ses bize sert bir eda ile emir verdi. Yüzü koyun yürüyün. Binbaşı Muharrem mevkilerini Yunanlar tarafından keşfedildiğini istemiyorlar dedi. Yüzü koyun yürümek bana gülünç geldi. İşte kumandanım sipere geldik diye yanımda bir ses fısıldayınca siperden bir dev kolu gibi bir kol uzandı. Beni yakalayarak aşağıya çekti. Bu Şükrü Naili Paşa'nın koluydu. Bu adam gayet uzun boylu, sarışın ve çocuk gibi mavi gözlüydü. Yüzü toprak içine beni siperdeki dürbününün başına oturtarak, ''Şimdi onbaşı buradan Yunanlılara ateş edeceksin.'' dedi. Beni mazur görmesini rica ettim. O kendisi ateş meselesini temin ederken biz siperden sürünerek çıktık. Şükrü Naili Bey eski Cermenlerin devrine yaraşır bir insandı. Miralay Arif onun icabında süngüyle dövüşecek kabiliyette bir insan olduğunu söylerdi. Yedi fırka kumandanı Sakarya'da şehit olmuştu. Şükrü Naili'nin şehit olmaması için, sekizinci olmaması için içimden dua ettim. Dua Tepe alınmıştı. Üstünde bir tek Türk askerinin güneşin altında ayakta durduğunu gördüm. Saat 9'da karargaha döndük. Geçtiğimiz vadi havasına mürekkep sürülmüş gibi kararmıştı. Şurada burada nakliyeciler ateş yakmış oturuyorlardı. Onların arasından atlarımızın nal sesleri vadide akisler yaparak geçtik. Bizim hücum bir hafta kadar devam etti. Karadağ'a 57. fırka hücum etti. Bunlara bakarken insan kalabalıklarının birbirlerini öldürdüklerini görüyordum. 1200 kişiden müteşekkil olan 57. fırkanın 700'ü şehit olmuştu. Ben kendi kendime içimden bu cehennem sahnesiyle ilgilenmemi tenkit ediyordum. Miralay Kazım'ın çadırına geldiğimiz zaman bize yer gösterdi. Kumandanın bir saman yığınından ibaret olan yatağının üstüne oturduk. Mustafa Kemal Paşa'nın gelmesini bekledik. Ondan sonra da at üstünde onu arabasında takip ettik. Yunanlılar Sakarya'nın doğu tarafını aceleyle terk ediyorlardı. Biz de artık Polatlı'ya gidebildik. Eylül'ün 13'ünde Mustafa Kemal Paşa ile öğle yemeği yerken Malta'dan henüz dönmüş olan Fethi Bey'i orada bulduk. Miralay Arif de oradaydı. Mustafa Kemal Paşa bir çocuk gibi memnun görünüyordu. Elini Miralay Arif'e uzatarak el falına bakmasını söyledi. Miralay Arif, bak parmakların arasından ışık sızıyor, hiç içini saklamıyorsun dedi. Mustafa Kemal Paşa gülerek, bunu bilmek için elime bakmak lazım mı dedi. Miralay Arif benim avucuma da bakınca bir dost gülümsemesiyle benim hem içini saklayan hem kuvvetli bir insan olduğumu söyledi ve geleceğim hakkında parlak sözler ekledi. Şimdi düşünüyorum, acaba kendi avucuna bakarak korkunç istikbalinin ne olacağını görmüş müydü? Bir zaman için Polatlı'da istasyonda kalmaya mecbur olduk. Kasabadaki evlerin oturulacak hale sokulmasını bekliyorduk. Mustafa Kemal Paşa Ankara'ya gitmişti. Sakarya kumandanları bir bir gelerek İsmet Paşa'yı tebrik ediyorlardı. Gayet vakur ve sakin olmalarına rağmen bir küçük çocuğun kendinden kuvvetlileri yendiği zamanki vaziyette olduklarını hissediyordum. Ben vagonun merdiven basamağında oturarak Polatlı'nın kırmızı damlı evlerinden yükselen toz bulutlarına bakıyordum. O aralık bir Türk çavuşu bir küçük grup Yunan esiri getirdi. Onlar da oraya çömeldiler. Aralarında herhalde 18'inden fazla olmayan mahzun yüzlü bir genç vardı. Onu yanıma çağırdım. Memnun göründü. Ben insanların hür doğduğuna inandığım için düşman esirleri görmekten de müteessir oldum. Bana kendi memleketini anlattı. Annesi 6 kız kardeşi varmış. İsimlerini bir bir söyledi. Ve aynı zamanda hükümetlerinin bu vahşi savaşa kendilerini sürüklemesinden ne kadar üzgün olduğunu anlattı. Herhalde bu çocuk o günlerin Yunan vatanseverlerinden değildi. Alelade bir insan evladıydı. Çünkü Yunan vatanseverliği çok çirkin ve insani olmayan şeyler yaptırıyordu. Bu genç Megaro ideayı anlamıyordu. Bu mefkureye binlerce yıl önce Yunanlıların olan Anadolu'yu almayı ve içinde yerleşmiş Türkleri, çocukları, evleri, malları, mülkleriyle yok etmeyi öğütlüyordu. Öldürmek, zapt etmek, taarruz etmek işte Megaro ideanın o günkü ifadesi. Delikanlı yanımdan ayrılırken adios kiria yani hoşça kal hanım dedi. Çocuk sahibi bir kadının ona yakınlık göstermesi onu avutmuştu. O akşam geç vakit Yusuf Akçura ile Doktor Murat beni görmeye geldiler. İkisi de Karadağ'ın tepesine çıkmışlar. Savaşın en şiddetli olduğu yeri tetkik etmişlerdi. Doktor Murat dedi ki Allah bizi oraya yolladı. Orada 3 yaralı Türk askeri bulduk. Bir Yunan doktoru yaralarını sarmış onlara ekmek su bırakmış. Yusuf Akçura'nın anlattığı belki daha da dikkate değer. Biri Türk, biri Yunan askerinin birbirlerine sarılmış olduklarını görmüş. Acaba birbirlerini boğazladıktan sonra insanların kardeş olduğunu mu hissetmişlerdi? Yoksa aralarında artık hiçbir siper kalmayan ve ölüme giden iki insan gibi birbirlerine mi sarılmışlardı? Polatlı'ya yerleşir yerleşmez Yunanlıların Sakarya köylerindeki vahşi hareketleri hakkında çok çirkin haberler aldık. Tamamen hayvanlar gibi hareket etmişlerdi. Polatlı'ya yerleştiğimizin 3. günü İsmet Paşa'ya raporumu götürdüğüm zaman onu bir Tatar'ın evinin balkonunda buldum. Beni öğle yemeğine alıkoydu. Bana orada yeni bir vazife verdi. Mübalağa ve yalan katmadan Yunanlıların o bölgede yapmış oldukları zulümleri tetkike beni memur etti. Bu tetkiki mezalim yani haksızlıklar şikayet sebebi olan şeyler adı altında bir vazifeydi. Burada işim hakkında bilgi vermeye başlamadan önce dünyada mücrim yani suçlu millet olmadığını söylemek isterim. Aynı zamanda barışa engel olan şeylerden birinin de siyasi emeller için isteriye kaçan mübalağalı yazılardır. Böyle bir hareket gençliğe kötü duygular veriyor. Babalarının yaptığından evlatları mesul gösteriyor. Bunun neticesi ya patolojik bir öç alma duygusuna ya da karşı tarafta geçmişten mesul olmayanlarda bir çeşit utanma duygusu uyandırıyor. Siyaset kumarcıları bu duygulardan faydalanarak daima bir milleti ötekinin boğazını sıkmaya zorlarlar. Bundan dolayı bu faciayı çok tarafsız ve sakin tetkik etmek istiyorum. Ne var ki ben de bunun bazı sahnelerinden çok müteessir oluyordum. Başında bulunduğum tetkiki mezalim şubesinde Yakup Kadri, Yusuf Akçura, bir mülazım, bir de fotoğrafçı hizmete memur edilmişlerdi. Mülazımla fotoğrafçı en uzak yerlere giderek resim çeker, bana harap edilmiş köyler hakkında rapor verirlerdi. Birkaç gün sonra benim de tetkike şahsen katılmam gerektiğini hissettim. Çünkü Yunanlıların bu köylerdeki hareketleri aklını kaçırmış insanların hareketleri gibiydi. Mülazımdan ve gelenlerden işittiğime göre Yunanlıların Anadolu kadınlarına muameleleri bütün vahşet ölçüsünü aşmış gibiydi. O zaman benim şefim olan binbaşı Tahsin Bey'e, aile babası ve çok ahlak sahibi bir adamdı, Yunanlar tarafından kirletilmiş kadınların isimlerini raporlara geçirmememizi teklif ettim. Kabul etti. Ne kadar zaman kül olmuş köy evlerinin harabeleri üzerinde oturarak itiraflar dinledim. Hiçbir Katolik papazı insanın içindeki ebedi ve vahşi hayvan hakkında bu kadar içten itiraflar dinlememiştir. Polatlı civarındaki Üzümbeyli ve Çekirdekler en fazla vahşete maruz kalmışlardı. Papulas Erkan Harbiyesi ile beraber Üzümbeyli de kuşatılmış ve büyük güçlükle kaçmıştı. Geride kalan Yunanlar bana verilen raporlara göre o köyü ve civarını tamamen yakmışlardı. İnsan pencerelerin demir parmaklıklarında yanmış el parçaları görüyordu. 20 gün sonra buradan köylülerin çoğu kaçmış olduğunu tahkik ettik. Çekirdeklerde bulunduklarını haber alınca oraya gittim. Doğa Tepe'nin eteğinde 25 evli bu küçük köyden yalnızca 3 ev kalmıştı. Ötekileri yanmıştı. Yunanlar Doğa Tepe'den çekilirken tabii hayvan sürülerini götüremedikleri için onları da öldürmüşlerdi. Her yerde yığın yığın hayvan leşine rastlıyordunuz. O karanlık günün kapattığı kül ve taş yığınları üzerinde bir sürü insan oturmuştu. Erkekler bir şey söylemiyor, kadınlar durmadan hareket ediyor ve çocuklar ağlıyordu. O gün Miralay Kenan ile Yakup Kadri benimle beraber gelmişlerdi. Onlar da taş yığınlarının üzerine oturdular. Başı kirli bir mendile sarılı, ihtiyar, buruşuk yüzlü bir kadın, dişsiz ağzı açıkta, siyah gözleri ölüm azabı içinde, birer pençe gibi uzanan elleriyle omuzumdan yakalamış bağırıyordu. ''Kocamı, benim üzeyirimi burada diri diri yaktılar.'' Köylüler başları önlerinde susuyorlardı. Sadece bir ihtiyar adam bu sahneyi merakla ve başını sallayarak seyrediyordu. Ben meseleyi bu ihtiyardan dinlemek istedim. Kadının pençesinden güç bela omuzumu kurtararak, insanları burada diri diri yaktılar mı diye sordum. Sakin bir sesle, öyle galiba dedi. Anlaşıldığına göre Doğa Tepe taarruzu başlamadan önce Yunanlar köylüleri götürmüş, Angarya'ya koşmuşlar. Giden adamlar hiç geri dönmemiş. Umumi Yunan çekilmesinde erkekler geri döndükleri zaman kadınları evlerinin külleri üzerinde bulmuşlar. Çocukların bazıları açlıktan ölmüş, kadınların maruz olduğu muameleye gelince ondan hiç bahsetmiyorlardı. Yerde dört çukurun içinde küller, küllerin arasında yanmış kemikler ve parça parça asker esvapları, bazen de üzerinde Türkçe yazılar bulunan yanmış kağıt parçaları buluyorduk. İşte Üzeyir'in karısı kocasının burada yakılmış olduğunu söylüyordu. Burası Sakarya'nın en çok fecaate uğramış olan köyüydü. Herkes derin bir keder içindeydi. Gelecek hakkında hiçbir düşündükleri yoktu. Öteki köylerde rastladığım filozofça görüşe burada rastlamadım. Bu köyün çoğunun Rumeli muhaciri olduklarını dillerinden anladım. Türk ordusu Sakarya'da o kadar yorulmuştu ki Yunan ordusunu Bolvadin'den öteye sürecek mecali kalmamıştı. Eylül'ün 20'sinde Sivrihisar'ın elimize düşmesini bekliyorduk. 3 gün için raporları bastırmak üzere Ankara'ya gittim. Dönüşte yoldaşı beraberimde getirdim. Henüz gayemize ulaşamamıştık. Ulaşıncaya kadar da ne kadar can kaybı olacağını kestirmek mümkün değildi. 11. Onbaşı Halide. 12 Eylül 1921'den Ağustos 1922'ye kadar. Şimdi Onbaşı Halide'yi herhangi bir yabancı gibi önüme alarak onu tahlile çalışacağım. Acaba bu kadar insan kaybına ve bu kadar fecaate tahammül edebilecek kuvveti nerede bulmuştu? Herhalde son dakikaya kadar, yani Anadolu topraklarından bu korkulu rüya geçinceye kadar sabretmeye karar vermiş bir ruh haleti taşıyordu. Bu ruh haleti en basit neferden ta İsmet Paşa'ya kadar açıktı. Birbirimizin gözlerinin içine baktığımız zaman bu ışıksız bakışların ardında geleceğe inanan bir kuvvet vardı. O günlerde Mustafa Kemal Paşa'nın orada bulunmaması belki de iyiydi. Çünkü o çok sabırsızdı. İsmet Paşa'nın buna karşılık sınırsız bir sabrı vardı. Gerek İsmet Paşa'da gerek askerde bu mizaç, yani geleceği beklemeye ve onu hazırlamaya azmeden sabır ve sükunet olmasaydı, Türkler muvaffak olamazlardı. Buna karşılık Yunanlılar megalo ideanın arkasındaki heyecanlı ve sabırsız mizaçlarıyla bu geçen günleri kavgalara, içkiye ve her türlü acayip hayata vakfetmişlerdi. 3 gün sonra Ankara'dan dönünce karargahı hala Polatlı'da buldum. Benim tetkiki mezalim şubemin işi sabahleyin 10'da başlayıp öğleden sonra saat 4'te bitecek dediğim zaman Yusuf Akçura fena halde kızdı. Bir tarih hocası olan Akçura'nın muntazam saatlere tahammülü yoktu. Eskiden talebesi olan binbaşı Tahsin adeta onun emrindeymiş gibi her arzusunu yapıyordu. Akçura savaş heyecanı olmadığı zamanlar bilhassa yeni evlenmiş olduğu için çok sabırsızlanıyordu. Bunu da biraz tabii karşılamak gerekti. Buna karşılık Yakup Kadri gayet sakin davranıyor ve Yusuf Akçura ile beraber yattıkları odada geçen şeyleri bana gülerek anlatıyordu. Akçura sabahleyin gözlerini açınca bana sövüp sayarmış. O kadın büyücü dermiş. İşin garip tarafı sahiden de benim büyü yaptığıma inanıyormuş. Benim eski dostum Akçura bir hafta kadar bana surat ettikten sonra gelip çalışmaya başladı. Haftanın sonunda kendisine çikolata ikram ederek barışmak istedim. Fakat bu vaziyete uzun zaman dayanamadı. Yakup Kadri de bir hafta sonra gitti. Onun gitmesinin sebebi sıhhatinin bozulmuş olmasıydı. Sakarya Vadisi'ni at üstünde inceden inceye tetkik ettim. Boşluklarda savaşın izleri kalmamıştı. Orada burada belki elle, tırnakla kazılmış çukurlar vardı. Bir hafta kadar bir Tatar köyünde kaldım. Onları Rus saydıkları için Yunanlar bir şey yapmamışlardı. Köy çok temiz bir yerdi. Kadınları yorgun değil, çocuklar okuyup yazıyordu. Mektep hocaları vardı. Kısacası Anadolu'da o sınıf halkın biraz üstünde görünüyorlardı. Bunlar 50 yıl önce Kırım Muharebesi esnasında göç etmişlerdi. Çocuk ölümü az olduğu için de çoğalmışlardı. O zaman Türkiye'nin büyük meselesi nüfusun azlığı olduğu için bir gün İsmet Paşa'ya Kırım'dan göçmen getirtmek fikrini vermek istedim. İsmet Paşa pencereden bahçede su taşıyan Moğol yüzlü elmacık kemikleri çıkık yaşlıca bir kadına bakıp başını salladı ve Türk ırkının simasını değiştirirler, onlara benzemek istemem dedi. Bir gün balkonda kırık bir ütü bulmuştum. Topçu müfettişi Miralay Galip bunu elimde gördüğü zaman ona ütülenmemiş mendil kullanmanın sıkıcılığından bahsettim. Bunu kendi şubesinin atölyesine tamir için göndermemi söyledi. O atölyede her şey yapılıyordu. Sivrihisar büyük bir yanardağın ağzındadır. Yarım ay şeklinde kayalıklar Sakarya'ya hakimdir. Oraya binbaşı Tahsin ile beraber giderken bu kayaların ucu göklere değiyormuş gibi bana yüksek göründü. Sivrihisar yolunda en büyük köy Mülk'tür. Anadolu'da böyle bir köyün bulunduğunu aklımdan geçirmezdim. Bağları, bahçeleri, 2-3 katlı taş binaları vardı. Bu defa orası dinamitle yıkılmıştı. Kadınlar yıkıntılar arasında hasta çocuklarla dolaşıyorlardı. Bazıları da tarlalardaki yatmış ekinlerin arasından bir şeyler çıkarıp çocuklarının karınlarını doyurmaya çalışıyorlardı. Yunanlar en fazla burasını yakıp yıkmışlar, yaşama vasıtalarını ortadan kaldırmışlardı. Ne kimsenin başında bir dam, ne hayvan, ne yiyecek kalmıştı. Kerem dedenin karısı Fatma Nine ile konuştum. Ah evladım dedi, ne oturup da yazı yazıyorsun. Boğazları kesilmiş bir halk için yazı neye yarar? Bu köyün 3000 sığır ve koyunu vardı. Şimdi yaralı kocamla kızıma yedirecek yumurta bile bulamıyorum. Bir tek tavuk kalmadı, tuz bile yok. Yaprakları, otları kaynatıp yerken insan içine bir parça tuz koyabilse. Ben ona Sivrihisar'dan bir horozla iki tavuk göndereceğimi vaat ettim. Fakat olan bitenleri yazmanın benim vazifem olduğunu da anlattım. İsmet Paşa'ya haber vermek gerektiğini söyledim. Kadın boynunu ve gözlerini kollarına silerek, ''Paşa'ya söyle, daha evvel bizim ihtiyaçlarımızı görsün. Bir şey yürümüyor, her şey bozuldu evladım. Eski zamanda biz sadece jandarmaların bir felaket olduğunu düşünürdük. Halimizden padişah haberdar değil derdik. Fakat o günler adeta cennetmiş. Nasıl Yunanlılara yalvardım bilsen, biraz yaşayanların başına bir dam bırakın dedim. Köylülere bizi Avrupa yolladı dediler.'' Bana bak kızım, o Avrupa denilen adama söyleyeyim, biz ona fenalık etmedik, biz zavallı köylüleri rahat bıraksın. Tuhafı şu ki Yunanlar Sakarya bölgesinde en iptidai köylüye kadar bu işin arkasında İngilizlerin olduğunu anlatmışlardı. Orada taşların üzerinde not alarak Hilal-i Ahmer merkezine süratle ilaç, yiyecek ve battaniye göndermelerini, aksi halde hiç kimsenin yaşayamayacağını bir telgrafla bildirdim. O gece Sivrihisar'a çok geç dönebildim. Halide Onbaşı ondan sonraki günlerde daima at üzerinde savaş kalıntılarının süprüntücülüğünü yapan akbabalar arasında, yıkıntıların üstünde hep köylüleri dinler, not alır ve durmadan yardım için civardaki kumandanlara başvururdu. Benim daha önceki şefim Binbaşı Kemal bütün kalbiyle kendini bu işe verdi ve İsmet Paşa bu yakıp yıkılmış sahaya mensup askerlere 2 ay izin verdi. Ekim ayı çıkmadan bütün Sakarya Vadisi'nde her damla su donmuştu. Köylüler arasında sırtımla deri kürkle dolaşırken fena halde utanırdım. Ellerimin ve ayaklarımın donması bu kabahat hissini biraz giderdi. O ay çıkmadan Hilal-i Ahmer telgrafa cevap verdi. Bu sahanın ihtiyaçlarını tespit için Abdülmuttalip ile Amerika'nın yakın doğuya yardım teşekkülünü temsil eden Miss Allen ile Miss Billing de geldiler. Bana bir memur dedi ki, onların gelmesini biz istedik çünkü Miss Allen raporlarımıza inanmıyordu. Herhalde Hristiyan bir milletin böyle facialar yapması onu mahcup ediyordu. Ben onları Mellek köyünde karşıladım. Sakarya'daki harap olmuş 6 köyü onlara gösterecektim. Onları yatıracak ev yoktu. Çok şükür 12. Fırka Seyyar Hastanesi bize çadırlar verdi ve doktorlar çok yardımda bulundu. Soğuk o kadar korkunçtu ki çadırda yatarken yoldaşı yatakta kendime bağlıyordum. Binbaşı Tahsin ile fotoğrafçımız ve yüzbaşı Cemil de bizimle beraberdi. Miss Allen Türkçe'yi Anadolu şivesiyle konuşurdu ve köylülerle hemen dost oluveriyordu. Onun benim teşekkülümde devamlı bir yardımcı olarak çalışmasını çok isterdim. Bu uzun gezintide çok acı hatıralar da vardır. Bir gün köse ağaçtan geceyi geçirmek için gidiyorduk. Misafirler arabayla, binbaşı Tahsin'le ben de atla gidiyorduk. Vakit geçti, hava çok kararmıştı. Tepeden doğru bir kadın eşeğini güderek geldi. "Tahsin, oğul Tahsin!" diye feryada başladı. Sesi bütün o boş vadiyi tarıyor gibiydi. Binbaşı Tahsin müteessir oldu, atını durdurarak. "Ben buradayım ana, gel ne söyleyeceksen söyle," dedi. "Bu üniformayı nereden buldun? Bıyıkların nasıl çıktı?" Köse ağaçlı bir kadındı. 23 yaşındaki oğlunu Yunanlar öldürmüştü. Kafası alt üst olduğu için binbaşı Tahsin'i oğlu sanmıştı. Binbaşı Tahsin oğlu olmadığını söyleyince, "Bulun öyleyse benim Tahsin oğlu. Bu aşıya bindirir götürürüm ben onu." Köse ağaça girerken o acıklı ses yine etrafı "Tahsin oğul, Tahsin oğul!" diye arayıp tarıyordu. Gecekte balkonlu bir eve indik. Misafirlerimiz ocağa yanan bir odada oturuyorlardı. Yüzbaşı Cemil onlarla konuşuyordu. Kendisi Saint-Cyr'in eski bir talebesi, aynı zamanda bir havacıydı. 1. Dünya Savaşı'na kulakları sağır olmuştu. Sıhhati gayet nazikti, iyi resim yapardı. Onun köy karikatürleri hepimizi büyülerdi. Bunlardan biri Halide Edip Hanım'ın bir konferansından sonra Anadolu köylerinin teşekkürü ismini taşıyor ve kadın erkek eşeklerinin üstünde kabak getiriyorlardı. Bu adam kalben askerlik aleyhindeydi ve her yaşayan insana karşı büyük bir muhabbet yani sevgi besliyordu. Onunla at üstünde uzun müddet gitmek imkansızdı. Bir saat sonra daima attan iner, atından onu yorduğu için özür dilerdi. Daima da "Ben sağır, çirkin, romatizmalı ve fakir bir adamım fakat ölmek istemiyorum. Onun için insanların zulmüne ister istemez şahit oluyorum," derdi.